Baldaki tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 9.
Tarih boyunca insanlara bakacak olursak, ne olursa olsun toplum olmaya gittikçe, gelenekler ortaya çıktıkça, dayanışma gerçekleştikçe kuşku da azalmıştır. İnsan rahat bir soluk almıştır. İnsanoğlunun en kutsanacak yanı, her gün biraz daha dayanışmaya gitmesidir. Kurtuluşu bu dayanışmada, birbirine inanmakta bulmasıdır. Çağımıza gelinceye kadar, yani toplum işlerine bilim karışıncaya kadar insanlar ne kadar kuşkudan, korkudan kurtulma savaşı vermiş olurlarsa olsunlar, ne derece bir dayanışmaya varmış olurlarsa olsunlar, kuşku, korku içindeydiler. Tabiatı yönetenlere, kişilere güvenleri yoktu. Bilimin karışamadığı, elinin dokunamadığı toplumlara bozuk düzen toplumlar diyoruz. Bilimin işe karıştığı memleketlerdeki düzenli toplumlar birazcık daha kuşkularını, korkularını yenmiş durumdalar. Geçenlerde Cumhuriyet'te arkadaşımız Sabahattin Eyüboğlu kuşku üstüne, bizim toplumumuzdaki kuşku üstüne güzel bir yazı yazdı. Ben de bu yazıyı ona imrenerek yazıyorum. Bir de arkadaşımın o yazıda dokunmadığı bir başka yöne dokunmak için yazıyorum. Eyüboğlu, bozuk düzen toplumlarda kuşkunun baş köşeye oturturduğunu, güvenin yakınına bile yanaşılmadığını söylüyordu. Kişilerin birbirlerine, yöneticilere, yöneticilerin kişilere güvensizliklerini söylüyordu. Bizim toplumumuz bozuk düzen bir toplumdur. Yerini bulmamış, oturamamıştır. Böyle bozuk düzen toplumlarda gemisini kurtaran kaptandır. Altta kalanın canı çıksın. Bu yapıda bir toplumda kuşkudan başkası yürümez. Korkudan başkası sökmez. Güven dediğin anka kuşu hiç mi hiç böylesi toplumlara uğramaz. Bir kurt gibi de kuşku ve korku toplumun içine girer. Onu yer, çürütür. O toplumu korku iflah etmez. Bizim iflah olmamamızın sebeplerinden birisi de kuşkudur. Birbirimizden korkuyor, ürküyor, kuşkulanıyoruz. Biliyoruz ki şu toplumda öbürüne kazık atmayacak az insan var. Bunun nedenini soracak olursanız, bu toplum gemisini kurtaran kaptandır toplumudur. Biz insan olarak bu toplumda birbirimizden kuşkulanıyoruz, korkuyoruz. Polisten korkuyoruz. Düşüncemizi söylemekten korkuyoruz. Polis de bizden korkuyor. Memur başındakinden, başındaki de memurundan korkuyor. Köylü kentliden, kentli köylüden kuşkulu. Onların ilişkilerini ayarlayacak bir düzen kurulamamış. Ne bileyim ben? Herkes herkesten, herkes her şeyden korkuyor. Yokluktan korkuyoruz, açlıktan korkuyoruz, kuşkulanıyoruz. Ama korkuların en yamanı, en büyüğü, yakamıza en çok sarılanı gelecek korkusu. Yarın ne olacak diye ödümüz patlıyor. Zenginin öyle, yoksulun öyle, ağanın öyle, paşanın öyle, çoluğun öyle, çocuğun öyle. Yarın ne olacağız? İşte insanı kahreden, insanı bitiren, İnsanı insanlıktan çıkaran korku, kuşku, ürküntü bu. Bu gelecek korkusunu dünyada bizim gibi alt edememiş daha birçok memleket var. Ama hiçbirisi bizim kadar değil. Bizimki çok başıbozuk bir toplum olduğundan, güvensizliğimiz de haliyle daha büyük, daha korkunç, daha yaşanmaz. Şimdi çağımızın karşılaştığı korkular, gelecek korkusu, atomlu savaş korkusu. İnsanlar bu iki korkuyu da yenecek. Onların da üstesinden gelecek. Bir düşünür en büyük iş diyordu, insanın kişisel meseleleriyle baş başa kalmasıdır. Örneğin savaş korkusunu atıp, gelecek korkusunu atıp, açlığı yokluğu atıp, kişisel dertlerle baş başa kalmak. Onların korkusuna bir çare aramak. İnsanoğlu her gün bir parça daha çok ışık görüyor. Bir parça, bir parça daha çok ışık. Işık gittikçe büyüyor. İnsanlar gelecek korkusunu, savaş korkusunu, açlık, işsizlik korkusunu yenecekler. Biraz daha düzen, biraz daha dayanışma, bunların ardından nur topu gibi bir güven. İşte ondan sonra kişisel meselelerimiz. Neden ölüyoruz? Amma da çabuk ölüyoruz. Bu dünyaya neden geldik, neden gidiyoruz? Bunun bir çaresi var mı? Ölüm korkulacak bir şey midir? Şu evren dedikleri akıl sır ermez şey, ne mene iştir ki bilinmez. Son sözüm, insan kuşkusunu, korkusunu yendikçe, yenme çarelerini buldukça biraz daha, biraz daha ışığa yöneliyor. Güme giden. Bizim işimiz leyleğin ömrü dedikleri. Yıllardan bu yana hep gürültü patırtı. Ne var ortada? Şu milletin hayatında azıcık bir değişiklik görüldü mü? Yani iyiye doğru, ileriye doğru demek istiyorum. Gerisin geri epey gitmişliğimiz var. Bunu inkar eden yok. Hani şu demokrasi dedikleri, başladığı zamanlar bir şeye benziyordu, bir umut veriyordu. O umudumuzu da gözümüzde koydular. Şu bizim yüce bilim kişilerimiz, yüce aydınlarımız ve yüce politikacılarımız, demokrasiyi de kendi kafalarına benzettiler. Gücün yeterse çık işin içinden. İnsan bir bunalım içinde kalıyor. Yalnız iftira ediyorlar, yalnız sövüyorlar, yalnız yalan söylüyorlar. Muhalefet deyince yalnız bunu anlıyorlar. Azıcık bir düşünce kırıntısı var mı sözlerinde, yazılarında? Yıllardan bu yana elle tutulur bir söz söylemiş, bir yazı yazmış, varsa buraya gelsin. Yok, yok, yok. Koskocaman bir laf kalabalığı içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Bir de dedikodu makinesi işliyor ki aman Allah. Herkes bayılıyor dedikoduya. Bakın bütün gazetelerde dedikodu sütunları türedi. Gazeteler birazcık kendilerini tutmasalar, bütün sayfalar dedikodu yazılarıyla dolar. Millet de bayıla bayıla okur. Bakın, yakında bu gidişle göreceksiniz, bir dedikodu yazarı şu bizim Babıali'de bir baş yazardan daha çok para alacak, daha çok değeri olacak. Gidiş onu gösteriyor. Bir iki yıl önce bizde bir spor modası vardı. Bir spor edebiyatı türedi ki görülmüş değil. Bizim yokuşta kime baksan spor yazarıydı. Şimdi de herkes dedikodu yazarı. Ne yapsın çocuklar, ekmek parası. Bir toplum böyle köksüz, yoksul, amaçsız bir hale gelirse, o toplumdaki insanların birinci işi dedikodu olur. Evde dedikodu, sokakta, çarşıda, pazarda, gazetede, her yerde dedikodu. Yedisinden yetmişine kadar dedikoduyla geçinen bir bölük. Sonra da dipsiz başsız çatışmalar, her gün sayfa sayfa, ana avrat sövmeler. Sanattakiler sövüyor, sözüm ona bilimdekiler sövüyor, politikadakiler sövüyor. Önüne gelen tartışma adına, düşünce adına, önüne gelene sövüyor. Sonra efendim, sonra halk da sövüyor. Bir keşmekeş, kimin ne dediği anlaşılmıyor. İyi ki anlaşılmıyor. Bir kulak verip de bu keşmekeşi can kulağıyla dinledin mi, irkiliyorsun. Bu kalabalıkta, keşmekeşte insan bir şey var sanıyor. Gürültüye patırtıya bakıp. Kulak verip can kulağıyla dinleyince bir de bakıyorsun ki bütün bir yıllık, beş yıllık, bir yüzyıllık gürültü bir incir çekirdeği doldurmamış. Bu boş gürültü de bir takımlarının işine yarıyor. Bu boş gürültüye o faydaları olan bir takım kişiler kaynaklık ediyor. Bu kadar söz ettik boş gürültü üstüne. Bu yanda bunca hırgür, ötede kendi kaderine yüzyıllardır terk edilmiş bir memleket. Doğuda açlık var. Avrupa'nın kıyıcığında, tam 20. yüzyılın ortasında bir memleketin halkı aç kalıyor. Düpedüz aç kalıyor. Yani yiyecek bir lokma ekmek bulamıyor. Yani sofralar türlü yiyeceklerle donanırken, elin adamı kuş sütünü beğenmezken, sonra efendim elin adamları fezaya uçarlarken, elin adamları buğdaylarını denizlere dökerlerken, elin adamları buğday ekmesinler diye çiftçilerine prim verirlerken, Doğu Anadolu'da insanlar aç kalıyorlar. Daha sayayım mı? İşte biz bunun karşısında yukarıda anlattığım durumdayız. Sağ olsunlar vatandaşlarımız çok hamiyetli, faziletli, dirayetli, haşmetli. Doğu'ya yardım ettiler de onları açlıktan kurtardılar. Yardım ettik ya, onlara bir lokma ekmek gönderdik ya, vicdan huzuru içinde oturur dedikodumuzu yaparız. Af için canımızı veririz. Sonra daha neler neler yaparız. Sonra sövüşürüz. Kim ne karışır? Düşünceye saygı da duyarız. Düşünmesini bilmeyen halkla da alay ederiz. Hepimiz birkaç dil biliriz. Yığın yığın kitap okumuşuzdur. Sonra şu yeryüzünde var mı bize yan bakan deriz. Doğuda açlık var. Ne yüzden böyle bir felaket gelir insanların başına? Nerede o koca diplomalı sosyologlar? Nerede o vatan için can veren politikacılar? İrili ufaklı bilim aslanları nerede? Doğuya kim gitti? Ne yüzden bu açlık? Kim bize söyledi? Kıtlık dediler çıktılar, yağmurlar yağmadı dediler çıktılar işin içinden. Bu kadar mı? Bu kadar ya, ne istiyorsunuz daha? Kökü dışarıda olanlar, kötü düşünceliler, bu vatanı sevmeyenler her yerde bir kulp ararlar zaten. Kıtlıktır bu. Bu yıl vurur, gelecek yıl geçer gider. Ey iyi düşünceliler, iş hiç de öyle değil. Ben o yüreği yanmış bilim adamlarından değilim. O kötü düşünceli dediğiniz kötü kişilerden biriyim. İş hiç sanıldığı gibi değil. Yeni bir gerçek de atmıyorum ortaya. Ey iyi düşünceliler, bu vatanı canlarından çok seven asil kardeşlerim. Anadolu'daki açlık yüzyıllardan bu yana sürer. Buraya bir nokta koyup geçelim. Türkmenin, yani bir zamanlar göçebe olan Türkmenin bir huyu varmış. Güzel bir yer bulup konarlarmış. Yer verimli, diz boyu ot. Yaban meyveleri dallarda, odunu bol, suyu gürül gürül. Çadırlarını kurdukları yerde tertemiz. Aradan birkaç yıl geçermiş, çadırları kurdukları yerden pislikten çıkılmaz olurmuş. Hayvanları o güzelim otlakları köklerinden sökerlermiş. Meyveler dallardan yok olurmuş. Ormanı keçi yermiş, yakarlarmış. Sonra Türkmen bakarmış ki orada iş yok, çeker başka güzel bir yere konarmış. Büyük göçlerin sebebi, göçebeliğin büyük sebebi, toprağı öldürüp, ölen topraktan yakayı kurtarıp, başka bir toprağa kapağı atmaktır. Sonra biz de göçebeyiz ya, Anadolu'ya kapağı atmışız. Uzun maceralardan sonra, bir sürü topraklar öldürdükten sonra Anadolu'yu yurt tutmuşuz. Fırsat bulsaymışız, burayı da öldürdükten sonra başka yerlere gidecekmişiz. Bütün bunları tarih söylüyor. Yalan doğru. Benim sayım suyum yok bu işte. Dünyanın bir yanını almışız ama buradan da bir daha çıkamamışız. Biz bu Anadolu'ya geldiğimiz zaman topraklar cennet gibiymiş. Otlar, ormanlar, bahçeler. Hani şu ot bitmez Anadolu kıracı var ya, böyleymiş. Batıdaki orman fakültelerinde Türklerden önceki Anadolu diye bu söylediğim ders olarak okutuluyor. O zamana bir diyeceğim yok. Adam sürüleriyle gelmiş, sürüleri ot yiyecek. Keçileriyle gelmiş, ormanı bitirecek. Ekecek, biçecek. Kurak olacak da başka bir diyara göçüp gidecek. O zamanın yaşama yasası bu. Sonra 20. yüzyıl gelip çatmış. Bu toprağın ölümü yalnız bizde olmamış ya, bütün dünyada da olmuş. Dünyadaki insanlar topraklarını diriltmek için korkunç bir savaşa girişmişler. Bir hasta insana bakar gibi bakmışlar hasta topraklarına. Gübre fabrikaları mı, orman yetiştirmek mi, göller yapmak mı, sulama mı, toprağın kurtarıcısı uzmanlar mı, neler de neler. Biz ne yapmışız? Orman varsa kesmişiz. Allah ne verdiyse, ne kalmışsa. Ot varsa yakmışız. Göl varsa kurutmuşuz. Sonra ne olmuş? Gün geçtikçe Anadolu çöl olmuş. Sonra ne olmuş? Anadolu'da açlık yakamıza yapışmış. Bizim akıllarımız buna kıtlık sanıyorlar. Gelip geçici sanıyorlar. Bu geldi gitmez. Ben söylemiyorum. Topraktan anlayan bilim adamları söylüyorlar. Ölmüş toprağı kolay kolay diriltemezsin diyorlar. Ölmüş toprak üstündeki insanı iflah etmez diyorlar. Bir iki faziletli vatandaşın yardımıyla bu iş oldu bitti sanıyoruz. Ben diyorum ki yıllardan bu yana orman orman, su su, gübre gübre, toprak ölüyor, ölüyor diye bağırdım. Bu yazar da konu bulamıyor dediler. Alın şimdi size konuyu. Çıkın bakalım işin içinden. Eski tas eski hamam. Hiç kimse şu toprağı diriltmeye yanaşmayacak. Böyle gidecek. Bu yerden ben aydınlara, politikacılara çok seslendim. Etmeyin, eylemeyin. Vallahi gidiyoruz. Açlık geliyor dedim. Aldırmadılar. Şimdi ağalara sesleniyorum. Aslan ağalarım, güzel ağalarım. Size akıl vermek gibi olmasın. Şu toprakları, şu suları, şu ormanları ne kalmışsa siz kurtarın. Kurtarmak sizin daha çok işinize gelir. Neden ki derseniz, toprağın verimi artarsa, örneğin 1'e 5 yerine 1'e 50 verirse toprak, siz daha çok kazanacaksınız. 1'e 5 veren topraktan 5'te 3, 1'e 50 veren topraktan 50'de 30. Bunu hiç akıl etmediniz mi? Öyleyse neden kurtarmıyorsunuz şu toprakları? Şimdi İstanbullarda yaşıyorsunuz. Toprağın verimi artınca İsviçrelerde yaşarsınız. Bakın hesap gün gibi ortada. Haydin güzelim ağalar, kollarınızı sıvayın. Bir umut sizde. Bir keşmekeş, bir gürültü patırtı. Sütun sütun dedikodu yazıları, gün boyu 7'den 70'e dedikodu. Ve karşımızda açlık çeken, mağara hayatı, 10.000 yıl önceki hayatı yaşayan insanlar. Bütün bu korkunç şeyler bu keşmekeş içinde gürültüye gidiyor. Deve kuşu örneği. Bu şekilde yakasını kurtaran deve kuşunu bilen var mı? Güzel ağlarım, aslan ağlarım. Bir umut, tek umut sizde.
Ayrım sonu.